Mustafa Kamalak. Telefon attığımızda besteciyle konuşalım. Niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz? Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba.
Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz.
Abdurrahman Kurt'la konuşalım istiyoruz. Abdurrahman Bey merhaba.
Telefon attığımızda da Pelin Batu var.
Emre. Hakan Şükür de telefon attığımızda. Esat Canan şu anda telefon attığımızda. Virgül Koyman'ı rica edeceğim. Gürsel Tekin de hattımızda.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
RSFM'desiniz, ben Yavuz Ohan. 17.30 saatler ve 5 Ekim 2015. Yine nefes nefese bir gün, hafta nefes nefese başladı. Gerçekten çok ciddi tartışmalar var. Türkiye'nin terörle mücadelesiyle ilgili, terörle mücadele ederken insan hakları kaygılarıyla ilgili ve tabii Suriye sınırında yürekleri ağza getiren o karşılaşmayla ilgili. Başlıyoruz. Bir de bunu dinle. Başlıyor.
Bağdat dedi ki biz sivile kimse ateş etmesin.
Silahlı kuvvetler arkada adam bırakmaz. Silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz.
Herkes konuşuyor.
Hazır yeni seçim olmuşken niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz?
Bu tam bir çıldırmışlık hali.
Niye dedim? Çünkü bizim üzerimize ateş açmadılar dedi. Orada ben yine ağlamaya başladım.
Her şey konuşuluyor.
Mustafa Kamalak. Telefon attığımızda besteciyle konuşalım. Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Top dolu bir program hazırladık sizin için. Canlı bağlantılarımız olacak, olay başlıklarını vereceğiz. İsterseniz bir hatırlatalım o başlıkları öncelikle. Bir fotoğraf. Dün akşamdan beri sosyal medyada başladı tartışılmaya. Sonra devletin zirvesinden de açıklamalar geldi. Bir zırhlı aracın arkasına bağlanmış cenazeden bahsediyoruz. Şırnak'ta o fotoğraf deyim yerinde ise ortalığı ayağa kaldırdı. Silvan'da, Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı 4. gününe girdi. Hatırlayacaksınız Cizre'de 8 gün sürmüş ve çok konuşulmuş, çok tartışılmıştı. Yine HDP'li milletvekilleri bu ilçelerin kapısındalar. Onların başına gelenleri de konuşacağız. İlçede yaşayanlarla son durum ne? Ona bir bakacağız. Hepsinde canlı bağlantılarımız olacak. Suriye önemli bir başlık. Türk ve Rus jetleri Suriye sınırında karşı karşıya geldiler ve Rus jetlerinin Türk hava sahasını ihlal ettiği açıklandı. Bu ihlalden sonra inanılmaz bir diplomasi trafiği vardı. O trafiği de aktaracağız size. Dünyadan tepkileri de Türkiye-Rusya ilişkilerinde değerlendireceğiz. Hem Amerika'dan bağlantımız olacak hem de Ankara'da uzmanlar konuşacak. Enteresan bir başlık. Vaatler, seçim bildirgelerinin açıklanması tamamlandı. Partiler tek tek vaatlerini sıraladılar. AK Parti'nin seçim bildirgesindeki vaatler konuşuluyor. 7 Haziran'dan önce onlar yoktu. Mesela asgari ücret, mesela emekliye zam, mesela taşeronların kadroya alınması, polise zam. Yeni bir durum var ortada. 7 Haziran'dan önce ne konuşulmuştu? Bugün onların maliyeti ne? Bütün bunları konuşacağız. Mehmet Altan konuğumuz. Son olarak Ahmet Hakan. Gazetecilere yapılan saldırı, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü bu başlıklar altında ciddi tartışmalar var. Ahmet Hakan'a saldıranlar adliyeye çıkarıldılar, hakim karşısına çıktılar, ifade verdiler. 7 kişiydiler, biri tutuklandı, 6'sı serbest bırakıldı. Ciddi tepki var. Neden diye. O ifadeler de ortaya çıktı. İfadeler de aslında örgütlü bir biçimde bu saldırının düzenlendiği net bir biçimde anlatılıyor. Ancak tutuklama bir kişiyle sınırlı. Neden? Bunları da konuşacağız. Ve başlıyoruz.
Twitter.com/bidebunudinle, Facebook.com/bidebunudinle.
Evet, internet üzerinden, sosyal medya üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Yavuz Ohan adresimiz, Yavuz Ohan Twitter ve Facebook adresimiz. Bir de bunu izle, aynı şekilde Facebook ve Twitter adresimiz. İlk konumuz o çok tartışılan fotoğraf. Bir fotoğraf demiştik dün akşam. Önce o fotoğraf sosyal medyaya düştü. Bir zırhlı aracın arkasında cenazenin sürüklendiğine ilişkin fotoğraf. Çok ciddi tartışıldı. Fotoğrafın montaj olduğu konuşuldu ama sonrasında o fotoğrafın gerçek olduğu, görüntülerin de ortaya çıkmasıyla anlaşıldı. O fotoğraf Hacı Birliği'ye ait Şırnak'ta öldürülen bir PKK'lı ve sonrasında zırhlı aracın arkasında sürükleniyor. Polislerin kendi aralarındaki konuşmalar da vardı görüntüde ve fotoğraf ortalığı ayağa kaldırdı sosyal medyada. Peş peşe açıklamalar yapıldı ama önce o fotoğraftaki Hacı Birliği'nin otopsisine katılan HDP milletvekili Faysal Sarı Yıldız'la bir konuşalım. Sonra da tepkilere bakacağız. Faysal Bey merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Çok feci bir fotoğraf. İnsani anlamda kimsenin kaldırabileceği bir fotoğraf değil. Devletin zirvesinden de açıklamalar geldi. Siz yakından takip ettiniz. Olay nasıl olmuş? Bize bahsetme imkanınız var mı bu meselede?
Evet. Müsaadenizle öncelikle bir şey düzelteyim. O şahıs Hacı Birlik hepimizin neredeyse tüm Şırnak'ın tanıdığı sivil bir yurttaş.
Hacı Birlik'in kardeşi.
Örgütsel bir kimliği yok. İllegal bir kimliği yok.
Evet.
Hepimizin bildiği. Hatta en son kısa bir filmde baş olarak İl Kültür Müdürlüğü'nün çektiği bir filmde oynayan, baş olarak oynayan sivil bir yurttaş. Bizim de eşinin kardeşi. Evet, orada yaşananların hepsi gerçek. Hacı Birlik önce yaralanıyor. İddiaya göre üzerinde silah var. Ama öyle olsa dahi ona da ihtimal vermiyoruz. Ama öyle olsa dahi...
Şimdi önemli bir şey söylediniz. Öncelikle bunun altını bir çizelim. Hacı Birliği'nin örgütsel bir bağlantısı yok dediniz. Belediyeyle bağlantılı kısa film çeken bir gençten bahsediyoruz anladığım kadarıyla. Siz öyle söylüyorsunuz.
İl Kültür Müdürü bağlantılı. İl Kültür Müdürü devlet kurumu. Hı hı. Onun finanse ettiği bir filmde baş olarak oynayan sivil bir yurttaş.
Ama bugün başbakan roketle polise saldıran bir PKK'lı diye tarif etti kendisini.
İşte öyle yaparlar. Yani daha iki gün önce İlvan'da yaşamını yitiren, daha çok katledilen 12 yaşındaki bir çocuğun üzerine bir şey bırakılarak fotoğraf çekildiği medyaya yansıdı, görülmeye başlandı. Hı hı. Ama dedin ne olursa olsun,
tabii,
üzerinde bir roket dahi, bir bomba dahi yakalanmış olsa bu insanın yaralı olarak önce dizinden vurulduğu, ondan sonra yaralı olarak ele geçirildiği sabittir. Bu medyada sanırım yarın öbür güne kadar paylaşılır. Şu an ailede o görüntüler de mevcut.
Nasıl bu görüntüler mevcut de, Faysal Bey?
Evet. Bu çocuğun önce yaralandığı, dizinden vurulduğu, hatta kendi yarasını kendisinin sarıldığı da görüntülere yansımış. O da bugün yarın muhtemelen basınla paylaşılacak, kamuoyuyla paylaşılacak. Bu insan yaralı olarak ele geçiriliyor ve infaz ediliyor. İnfaz edilmekle yetinilmiyor. Bir aracın arkasına bağlanarak olay yerinden mahallenin karakoluna kadar sürükleniyor. Bununla da yetinilmiyor. Orada bir türlü hakaretle küfür ediyor. O küfürlerin, o hakaretin içeriği esas ürkütücü olanı. Çünkü orada konuşanlar insan...
Şimdi ben bizi dinleyenlere bir izah edeyim o bölgeyi. Çünkü orayı, bu bahsettiğiniz konuyu, Hacı Birliğin zırhlı aracın arkasında cenazesi var. Çekiliyor, çekenler polis ve polisler kendi aralarında konuşuyorlar. O konuşmaları biz bir de bunu izle.com'da yayınladık ama yayınlamakta zorlandık çünkü çok ciddi küfür içeriyor ve ciddi bir biçimde küfür ediyorlar. Hakaret ediyorlar.
Asıl tehlikeli olan o. Orada konuşan polislerin ruhsallığı iyi değil. Şimdi ondan bölgede onlarcası, yüzlercesi var. Bu polisler sadece bölge için değil, sadece Kürtlileri için değil, tüm Türkiye için ciddi birer tehlike potansiyelidir. Onlar ciddi travma yaşıyorlar ve açıkçası bunu kamuoyuyla paylaşanlar da aynı çevre, bir organizasyon, devletin içerisindeki bir klik. Amacı nedir bilmiyorum. Yani korku mu salmak istiyorlar? Birilerini teşhir mi etmek istiyorlar bilemiyorum ama bunların yapıldığı ortamın kendisi siyasal iktidar tarafından hazırlanmış bir iktidar.
Asıl tehlike burada diyorsunuz. Siz otopsiye katıldınız değil mi Faysal Bey?
Efendim?
Otopsiye mi katıldınız siz?
Otopsiye katıldım ama bakamadım ve hemen çıkmak durumunda kaldım. Çünkü çocuğun karın bölgesi almıştı. Organların hepsi dışarıdaydı. çenesinin alt kısmı yoktu. Ayağında kurşun izleri vardı. Aynı zamanda her tarafı olmuştu, yerde süründüğü için sıyrılmıştı her şey. Çok feci durumdaydı. Yani bu açıkçası bölgedeki tüm halkın ama tüm halkımızın ciddi bir şekilde öfkelenmesine neden olmuştur. Biz hedef olarak sürekli kardeşlikten bir arada eşit özgür yaşamdan söz ediyoruz. Amacımızın siyasal gayemizin bu olduğunu ifade ediyoruz. Ama son zamanlarda bölgede artık bu argümanı kullanamıyoruz. Niye kullanamıyoruz? Çünkü halk tepki gösteriyor. Siz hangi kardeşlikten söz ediyorsunuz deniliyor.
Peki,
bize bunu yap, kardeş olabilir mi?
Faysal Bey.
Sonra da kardeş olabilirler mi diyorlar.
Doğru.
Bir şey, çok tehlikeli bir şey.
Faysal Bey, peki bunun hukuki bir süreci olacak mı? Yani bir başvurunuz oldu mu bu olayın araştırılması için?
Ya şüphesiz.
Sesiniz gitti şu anda. Beni duyabiliyorsanız eğer sanıyorum bir yer değiştirmeniz lazım. Buyurun, geliyor herhalde. Evet, bağlantıda bir sorun yaşadık. Faysal Sarı Yıldız'ın anlattıkları çok önemli, çok dikkat çekici. Neden? Çünkü bu görüntüler, aslında işin içinde silah varsa sonuçların ne olacağını tam olarak bilemiyorsunuz. Herkes 1990'lardan bahsediyor. 90'lar tekrar mı gündeme geliyor? 90'lardaki uygulamalar tekrar mı devletin gündeminde, devlet memurlarının gündeminde diye. İşte buna itiraz ediyorlar. Peki buna itiraz edilirken ne oluyor? İşte açıklamalar var. Başbakan Ahmet Davutoğlu, onun da gündemindeydi. İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bu meselenin soruşturulacağını söyledi. Sonrasında da Başbakan Davutoğlu bugün Habertürk'te katıldığı programda bu meseleyle ilişkin konuştu. Konuştu ama yani tam bir net tavır almış değildi. İnsanların içini tam soğutmadı. Yani yapılan bu muameleyi reddeden, tam olarak reddeden, koşulsuz reddeden bir ifadesi çok fazla yoktu doğrusu.
Terörle mücadele ederken de bütün memurlarımızın, hepimizin, başta ben olmak üzere bakanlarımızın, görevlilerimizin, valilerimizin uyması gereken temel demokratik hukuk kuralları var. Bunlara riayet edilmesini isteriz. Mücadele ederken kararlı ve teröristi cezalandırırken bu anlamda kararlılığı gösterecek şekilde etkin. Ama bu mücadeleyi yürütürken aynı zamanda hukukun kuralları içinde kalmak şart. Bu bahsi geçen terörist, polise roket atarla saldıran terörist. Dolayısıyla herhangi bir vatandaş değil. Ancak ne olursa olsun, öldürülen bir terörist de olsa cesedinin bu şekilde bir muamele maruz bırakılmasını kesinlikle doğru bulmayız. Yalnız şuna dikkatinizi çekerim. Resmin çekiliş biçimi, daha sonra yayınlanan videonun yayınlanış biçimi, ortada başka bazı etkilerin de olduğu şüphesini uyandıracak izler taşıyor. Haftalardır, aylardır bu mücadeleyi büyük fedakarlıklara yürüten, şehit veren polis teşkilatımıza, emniyet birimlerimize herhangi bir şekilde gölge düşürülmesine de izin vermeyiz. Yapılan bir yanlış varsa bunun araştırılacak ve kim yanlış yapmışsa gerekli hukuki işlem yapılacak. Ama bu ne bütün güvenlik birimlerimize mal edilebilir ne de Türkiye'nin terörle verdiği mücadeleye gölge düşürecek şekilde yorumlanabilir. Şimdi birileri herhangi bir yanlıştan hareketle bu terör örgütünü masum göstermeye çalışamaz. Teröristleri masum göstermeye çalışamaz.
Evet, Başbakan Davutoğlu'nun açıklaması böyleydi. Faysal Sarı Yıldız'la telefon attığında, tabii koşullar çok uygun değil anladığım kadarıyla konuştuğu yerde de bir aksilik yaşamıştık. Faysal Bey tekrar hatta, işin hukuki boyutunu konuşuyorduk Faysal Bey. Orada nedir durum?
Ya şimdi şüphesiz benzeri birçok olayda olduğu gibi biz tüm yasal kanalları kullanacağız, suç duyurusunda bulunacağız. Bugün bir önergeyle meclisin gündemine de geldi bu olay, bu katliam, bu vahşet. Ama maalesef açıkça ifade edeyim, bizim yargıdan çok fazla bir beklentimiz yok. Çünkü maalesef bu ülkede özellikle siyasal iktidarın bu kadar otoriterleşmesinden sonra tüm yargı, tüm savcılar artık rahat çalışamıyor. Büyük bir kısmı siyasal iktidarın emrine girmiş durumda ve bölgedeki çalışanlar da arası hukuki en azından sorumluluklarını yerine getirmiyor. Çünkü iki ay kadar önce Silopi'de Devlet Hastanesi'nin hemen kapısında bizim de yakında olduğumuz bir sırada iki sivil yurttaş yaralı olduğu halde aracın içerisine taranarak katledildi. Biz hemen savcıyla görüştük, suç duyurusunda bulunduk, durumun çok vahim olduğunu, yine benzeri bir durumdu. İlçe kuşatılmıştı ve mahalle içerisinde evinde yaralanan 58 yaşında bir sivil yurttaş vardı. Ve o orada vurulmuştu. Bu çok ciddi bir idare. Savcılıkla paylaştığımız halde şu ana kadar bir soruşturma başlatılmıştı.
Anladım, peki.
İlerleme kaydedilmişti. Aynı şekilde bir hafta önce Beytüşabar'da hastanenin içerisinde hakaret edildik, dipçiklendik. Biz vekiller, bölge vekilleri olarak bir o koridorda olduğumuz sırada başımızın hemen yanında silahlar sıkıldı. Koridorda bir sürü mermi deliği açıldı. Camlar paramparça edildi. Biz içeride olduğumuz esnada halka terör estirildi ve oradaki kamera kayıtları da bilgisayar kasası da alınarak götürüldü. Şimdi bunların Faysal olduğu Bey, yerde
şimdi, açıkçası bir sonuç beklemiyorsunuz anladığım kadarıyla. İşin hukuki boyutunu müsaade ederseniz Tahir Elçi ile de konuşacağım. Çünkü Tahir Bey de yoldaymış. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
İyi yayınlar.
Tahir Bey merhaba, duyabiliyor musunuz beni?
Evet, iyi günler diliyorum.
Teşekkür ederiz. Hacı Birlik'le ilgili konuşuyorduk Faysal Bey'le. Çünkü çok yakından da takip ediyordu meseleyi. Siz de bugün Silvan'a gittiniz anladığım kadarıyla. Çünkü Silvan'da da sokağa çıkma yasağı var. Ve oradaki evet. durumu bir gördünüz. Hem bu Hacı Birlik'le ilgili sizin bir girişiminiz olacak mı onu öğrenmek isterim. Bir de Silvan'daki izlenimlerinizi. Sanıyorum siz oradayken bir çatışma halinde mi oldu? Havaya ateş mi edildi, ne oldu?
Şimdi Şırnak'ta Hacı Lokman Birlik adlı vatandaşın cesedine yapılan muameleye ilişkin biz de Diyarbakır Barosu olarak biz de bugün bir suç duyurusu yaptık. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu olayın araştırılması, faillerin tespit edilmesi ve haklarında gerekli işlemin yapılması talebinde bulunduk. Çünkü ölünün bedenine, hatırasına hakaret ve saygısızlık bizim yasalarımıza göre suçtur. Özellikle böyle hassas bir meselede ölünün bedeninin bu şekilde bir muameleye maruz kalarak kayıt altına alınması ve sosyal medyada, internet ortamında paylaşılması açıkçası toplumun bir kesimini rahatsız eden, tahrik eden, rencide eden bir hal da alıyor.
Ortaya
bu bakımdan toplumun bir kesimini diğer kesimine karşı tahrike ve nefrete sürükleyen bir durum. Bunun araştırılmasını ve faillerin cezalandırılması talebinde bulunduk. Dediğiniz gibi evet bugün Silvan'da idik. Halen de Silvan'dayız.
Silvan'ın içinde misiniz şu anda Tahir Bey?
Çıktık, şu anda çıkıyoruz.
Şu anda çıkıyorsunuz.
Diyarbakır'a doğru.
Ne yaptınız bugün alıyoruz. Silvan'da? Dördüncü gün sokağa çıkma yasağında Silvan'da.
Silvan'da evet dördüncü gün yetkililerle görüştük. Hem İTÜ kaymakamıyla hem belediye başkanı, başkan vekili, belediye başkanının kendisi tutuklu bildiğiniz gibi. Yine halkla, Silvanlarla görüşmeye çalıştık. Özellikle tahribatın olduğu, çatışmaların yoğunlaştığı bir alanı, bir mahalleyi görmek istedik. Oraya gittik.
Ne gördünüz?
Ne gördük? Evet, yani araçların, evlerin, iş yerlerinin yandığını, tahrip olduğunu gördük. Onlarca iş yeri, dükkan, ev, araç zarar görmüş. Tabii orada bir top atışı söz konusu. Zaten yetkililer de bunu söylüyorlar. Bir oluşturulan bir barikatın, özellikle betonarme bir barikatın aşılması için ki bu birkaç metrelik bir sokak mahallenin içinde evler arasında.
Evlerin arasında.
Buraya karşı top atışı yapıldığını, top atışıyla bu hendeğin ya da bu barikatın imha edildiğini ama tabii bizim gördüğümüz bununla birlikte özellikle o mahallede çok sayıda iş, ev ve aracın zarar gördüğü, yandığı, tam arabaya dönüştüğü. Sonuç itibariyle 4 gün, evet bu 4 gün...
Sivil kayıp var mı? Onu bir öğrenmek isterim. Sizin test edebilirim. Efendim? Sivil kayıp var mı Tahir Bey?
Yani şöyle söyleyeyim. 2 kişinin öldüğüne ilişkin kesin bilgiler var. Bunlardan birinin YDGH üyesi olduğuna ilişkin resmi makamların bir aktarımı söz konusu oldu. Biri de sivil. Birkaç kişi de yaralı. Ama yasadır, yani silahlı militanlardan çok sayıda ölü olduğu biçiminde yetkililerin bize verdiği bilgiler oldu. Ama bunların cesedi elde ve mevcut değil. Bu bilgiyi teyit etme olanağımız olmadı. Özellikle dünden beri toplumun su, elektrik, gıda, ekmek gibi temel ihtiyaçlarının ciddi boyutlara ulaştığını tespit ettik. Birkaç mahallede olan sorunun sorun nedeniyle bütün ilçede 100 bine yakın nüfusuyla bütün ilçede sokağa çıkma yasağının uygulandığını ve toplumun mağdur ettiğini tespit ettik. Yetkililer de sona erdirilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını, hızlandırdıklarını, muhtemelen şu saatlerde yasak sona eriyor.
Öyle mi? Bugün itibariyle yasak sona erecek.
Civarı uygulamayı sona erdirecekleri biçiminde bir beyanda bulundular. Muhtemelen birkaç dakika içerisinde bunu teyit edeceğiz. Çünkü biz karanlığın basmasıyla birlikte ilçeyi içeriden çıktık.
Peki. Kolay gelsin diyoruz.
Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
Devam ediyoruz. Tahir Elçi Silvan'daki aslında durumu, atmosferi bize anlattı. Gördüklerini, izlenimlerini, bir de Silvan'ın içinde yaşayan bir isimden alalım istiyoruz onu. CHP'nin ilçe başkanı Abdülmenaf Manaz Bey'den alacağız. Merhabalar.
Merhabalar.
4 gündür sokağa çıkma yasağı var Silvan'da. Evet. Evet. Bize aktarır mısınız? Hayat nasıl devam ediyor sokağa çıkma yasağı var?
Sayın Başkanımız orada konuşuyor. Hepsi aynı. Yani söylemek gerek yok. Kendisi tek tek söyledi. Zaten kendisi bizden daha iyi biliyor. Biz 4 gündür evden dışarı. Şimdi sokağa çıkma yasağı var. Bir de eve hapsedilmiş. Şimdi her bir an üzerinde bir keskin nişancı var. Biliyor musun? Şu anda size yayın yaptığımda ben şu an içerideyim ben. Dışarı çıkamıyoruz. Yani başkanımız söyledi. Hatip Efendi yerindedir. Aynen onun gibi. Biz onun gibi de bilemiyoruz. Çünkü kendisi bugün Silvan'a geldi. Silvan'ın içerisindeydi, gördü.
Evet. Kendisi siz hiç dışarı çıkmadınız mı 4 gündür?
Hayır, mümkün değil. Şu anda elektrikler yok, tamam mı? Dışarı çıkamıyorum. Hani karşımda bir işte bina var. Orada keskin nişancı var. Acaba ateş eder mi, etmez mi?
Görüyor musunuz keskin nişancıyı?
Tabii. Her binanın başında bir keskin nişancı var Silvan'da. Bunu hiç kimse inkar edemez. Ben Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı 21 senedir. 21 senedir ilçe başkanıyım. Evet. Ben bu ilçe muhtarlık yapmışım. Yani 90'lı yılları geçti burası. Gelin görün o zaman siz. Gelin buraya görün, gözünüzle görün. Bak. Kim bölücüdür, kim teröristir, görün burada yani. Görün artık, yeter yani. Madem görmek istiyorsan gelin. Yani Sayın Başkanımın söylediği harfi harfine yerine ver. Hiçbir eksiği yok. Attığı imzamı atıyorum.
Peki yani. Yemek, ekmek, su bunlar nasıl hallediliyor Abdülmenaf Bey?
Ya şimdi vatandaşın ne ekmeği var, ne suyu var, ne elektriği var, hiçbir şey yok. Telefonlar yok. Sadece Türkcell burada çekiyor. Başka telefonlar da çekmiyor. Biliyorsunuz değil mi? Yani kapalı cezaevinde, yarı açık ceza değil, evi değil. Kapalı cezaevindeyiz.
Peki halkın halkın tepkisi nasıl, bir ondan bahseder misiniz? Yani şimdi 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş bir bölge orası. İçeride ne olduğunu bilemiyoruz. Siz bize anlattığınız kadarıyla biliyoruz. İçerideki insanların ruh hali nasıl? Ondan söyler misiniz bana?
Yani herkesin tepkisi kime? Bellidir. Kime de bellidir yani. Tepki kime olduğunu hepimiz bunu biliyoruz.
Söyleyin.
Yani her şey Cumhurbaşkanı endeksidir. Bunu herkes biliyor. Herkes onları, tamam mı? Niye 400 milletvekili vermedik? Şimdi 550'ye çıktı. Yarın 650'ye çıkacak. Yani halkın tepkisi hiç kimse yok. Sadece devlete var. Evet. Devlet devletinin başında kim vardır? Peki, hem devlet, hem hükümet, her şeydir.
Peki Abdülmenaf Bey, sokakta barikat kuran veya işte devletin iddiası o barikatlarda bombalar da var diyor güvenlik güçleri, bu şekilde bir iddiayı ortaya koyuyorlar. Barikat kuran, bu çatışmayı biraz sokak aralarına taşıyan PKK'nın gençlik koluna, PKK'ya bir tepki ya da bir eleştiri var mı orada?
Yok, hiçbir eleştiri yok. Eleştiri yok. Zaten çekmişin eleştiri falan yoktur. Ben size söyleyeyim. Açık net tepki yok onlara. Yani böyle devam ederse %99'u çoluk çocuklarımızı alıp dağa çıkacağız. Yani ben yaşlı olmasaydım, 12 tane çocuğum var. Yaşlı olmasaydım kendim dağa çıkacaktım. Ben size açıkça söyleyeyim sana. Yaşlı olmasaydım ya dağa çıkardım ben. Yani bizi sürekli dağa göndermek istiyorlar. Gidin dağa, siz burada ne yapıyorsunuz, kimliğimizi verin bize. Devlet bunu bize söylüyor. Devletin başındaki adam bunu bize söylüyor. Benim kimliğimizi dağa çıkın kardeşim.
Peki bir şey daha soracağım. Bugün sosyal medyada çok konuşuldu o da. Marş çalınarak erken saatlerde, gece işte başka şekilde sokak sakinlerinin veya işte ilçe sakinlerinin rahatsız edildiği özel olarak söyleniyor. Böyle bir şeye şahit oldunuz mu?
Şimdi gece eve kalkın evine baskın yapıyorlar. Kalkın yüze erketim arıyor götürüyor. Tamam. Açık net ortadadır. Yani saklı gizli bir şey yoktur. Gece geç saatlerde eve baskın yapıyor. Gündüz yapıyorlar. Açıktır yani her şey ortadadır biliyorsun. Valla siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Peki. Gelin gözünüzle görürsünüz. Biz söylüyoruz kimse bizden inanmıyor. Biz diyorsunuz bunlar bölücü terörist. Gelin görün terörist kimdir, bölücü kimdir. Göreceksiniz yani. Siz oradasınız. Şimdi yayın yapıyorsunuz. Gelin gözünüzle görün. Tayyip Bey'in söylediğine hepsine ben izamı atıyorum. Doğrudur yani. Onu kadar da bilemiyoruz yani. Bir baro başkanıydı.
Evdesiniz çünkü görürsünüz. Değil mi? Çoluk çocuk hep evde mi sizin? Kaç kişi yaşıyorsunuz o evde?
Ya benim çocuğum var. Benim 12 tane çocuğum var. Benim torunlarım var benim yani.
Hep beraber benim, misiniz?
Hepsi beraber bir evde bahçede kalıyoruz. Ya. Dışarı çıkamıyoruz. Bahçenin dışına çıkamıyoruz. Ya. Nereden mermi gelecek? Benim evimin karşısında 6 tane panzer var. 6 tane panzer evimin karşısında. Tepenin başında 6 tane panzer var.
Çocuklar okulları ne oluyor? Abdülmelik.
Ne okulu? Okul mu kaldı artık? Kim bilir biz okula gidelim? Okul mu? Okul benim bitişimdedir. Öğretmen yok. Benim okulla aramda en fazla 2 metredir vallahi. 2 metre de yok. Ha valla. 2 metre yok ben sana söyleyeyim. Divarına yapışıktır okul.
Öğretmen yok.
Tabii.
Olsa da...
Okul benim yanımda.
Olsa nasıl göndereceksiniz? Bir de sokağa çıkma yasağı var tabii.
Yok, çoğal bırak sebep diyor. Yani gider bir yakın yani. En fazla 2-3 metre de aramda. Okulla benim evim yapışık yan yanadır yani.
Peki gece silah sesi falan çok fazla geliyor mu Abdülmenaf Bey?
Vallahi bu akşam, dün akşamki fazla benim bölgemde gelmedi. De yalnız Tekel Mahallesi'nde geldi. Tekel Mahallesi, Konak Mahallesi oralarda geldi. Yani diğer gün sürekli geliyor. Sürekli gece gündüz hiç durmadı. Yani şöyle tarıyor diyor. Yani. Hatta mermiler bende, boş kovanlar bendedir. Boş kovaları almış istediğim arada da bende var.
Onları da gördünüz. Peki.
Bende.
Sizde. Peki. Tahir Bey'in söylediği, Tahir Elçin'in söylediği bu akşam itibariyle sokağa çıkma yasağı kalkacak diye bilgi verdiler bize diyor. Umarız o sokağa çıkma yasağı kalkar da en azından şu gerilimli ortam birazcık hafifler. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben Tahir Bey'in söylediğinde ben imzamı atıyorum. Onun kadar bilim de yoktu. Şimdi kendisi bugün buradaydı. Hadi dışarı çıkamadık gidelim onu ziyaretine de gidelim. Yani.
Peki haberi ben vereyim size. Sokağa çıkma yasağı kalkmış. Şimdi ajanslar geçiyormuş haberi. Evet. Silvan'da 4 gündür
çok
devam eden sokağa çıkma yasağının kalktığını
çok
şu an itibariyle biliyoruz. Olsun. Teşekkür
sağ
ediyoruz. Olsun. Kolay gelsin. Sağ olun.
Sağ olun.
Çok içeriden bir sesli Abdülmenaf Manas. CHP'nin ilçe başkanı Silvan'da. HDP'li değil ama ben yaşlı olmasam ben bile daha çıkacağım. Böyle bir şey olmaz diyor. Yaşadığı gördüğü muameleden çok rahatsız ve isyan ediyor. Onun sesini sizlere aktarmaya çalıştık. Ama Silvan'ın hemen bitişiğinde de Nursel Aydoğan. Yani yasak varken oradaydı, kapıdaydı. Bilmiyorum şimdi yasak kalktı. Sonrasında ne olacak? Ona bakacağız ancak. Demirtaş'ın, HDP Genel Başkanı Demirtaş'ın bir açıklaması oldu. Özellikle Şırnak'ta öldürülen Hacı Birlik'le ilgili çok sert tepki gösterdi. Kimse unutmasın bunu, bu görüntüyü, bu fotoğrafı demişti Hacı Birlik'le ilgili. Çünkü biz unutmayacağız. Sonra da havaalanında Türkiye'ye dönerken bir açıklaması var. O da aynı derecede sertti.
Şimdi tabii ki çok insanlık dışı bir olay. İnsanlığın bu kadar ayaklar altına alınması, yerlerde sürülmesi, gerçekten vahşet boyutlarında artık uygulamaların yapılması normal bir durum değil. Başbakanın açıklaması da çok tatmin edici olmaktan çok uzak. Neredeyse yerde sürüklenen kişiyi suçlayan ifadelerle birlikte başlayan bir cümle kurması ayrıca bir utançtır. O sadece kameraya yansıyan bir vaka. Ben söyleyeyim yani orada her gün aşağı yukarı benzer olaylar, vakalar yaşanıyor. Ölüye onu yapanların diriye neler yapabileceğini siz düşünün. Yani ben burada tabii ki hani bütün güvenlik güçleri böyledir. Bu uygulamaları yapıyor değil mi? Ama aşağı yukarı uygulamalar bu. Yıllardır böyle. Sadece Türkiye'nin batısı bundan haberdar değil. Şimdi görüntüler sadece ortaya çıktı. Bunu nasıl örtbas edecekler? Bir iki müfettiş göndermişler. İçişleri Bakanı'nda haysiyet olsa, onur olsa bugün istifa ederdi. Zaten seçilmiş biri değil. İstifa eder en azından böylesine bir vahşet uygulamasına tepki koyardı. Ama bunlarda o...
Evet, Demirtaş'ın açıklamaları böyleydi. İçişleri Bakanı'nın istifası gerektiğini söyledi. Geçiyoruz Şırnak'tan yine Silvan'a. Çünkü Silvan'da sokağa çıkma yasağı süresince Nursel Aydoğan, HDP milletvekili oradaydı. ilçe sınırında bekledi. İçeri girmek istedi. Engellendi. Polislerden kötü muamele gördüğünü söyledi. Hatta bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. Şimdi onunla bir konuşalım. Nursel Hanım merhaba.
Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Bir kere Silvan'da sokağa çıkma yasağı kalktı diye bir haber aldık. Doğru mudur bu?
5.30 itibariyle kalktığını biz de öğrendik. Ben şu anda Diyarbakır'dayım.
Diyarbakır'dasınız.
Evet.
Silvan'a girmek istediniz, gitmek istediniz. Hemen o ilçe sınırında sanıyorum bir petrol ofisinde beklediniz. Ne oldu, ne yaşadınız, sonra niye meclise götürdünüz onu?
Evet. 4 gün boyunca sürdü ilçede sokağa çıkma yasağı. Şüphesiz ki çok uzun bir süre. Yaşam açısından, hayatın devamı açısından. Tabii bunlar Silvan için çok tali şeyler. 4 gün boyunca Silvan'da sokağa çıkma yasağıyla birlikte insanlara zulmedildi. Özel harekat timleri tarafından, keskin nişancılar tarafından. Bırakın sokağa çıkmayı, yani yasağı delmeyi. Balkonlarından bakanlar dahi küfürlerle, hakaretlerle tehdit edildi. Balkonlardan dışarıya bakan insanların evlerine gaz bombaları atıldı. Pek çok insan keskin nişancılar tarafından kapılarının önüne çıktığı için vuruldular. Yaralananlar var. Biz yaralananların çoğunu sokağa çıkıp yaralılarını bir noktaya getirmek isteyen vatandaşlar keskin nişancılar tarafından vurulduğu için alamadık. Bilebildiğimiz kadarıyla da 4 tane şehadet var. Tabii biz bütün bunların yaşandığı bir kente girmek, o kenti milletvekilleri olarak, bakın başka bir kentin değil, Amede milletvekilleri olarak o kentte olup biteni, yaşananları elbette ki yerinde görmek, tespit etmek, yani bununla ilgili gereken ve valilikle olsun, kaymakamlıkla, savcılıklarla görüşmeleri yapmak, yani siz bir operasyon yapıyorsunuz ve işte çıkıyorsunuz televizyonlara, basına, medyaya. Bizim için işte halk çok önemli. Biz bu operasyonu yaparken halkı bir tarafta tutuyoruz. Halka hiçbir şekilde zarar vermiyoruz. Biz sadece işte bu eylemcilere yönelik operasyon planlıyoruz. Ve benzeri gibi böyle pek çok yalanla dolanla Türkiye halklarının uyutulması söz konusu. Gerçekler söylenenin tam aksidir. En fazla bu tür operasyonlarda zarar gören sivil yurttaşlardır. Ölen sivil yurttaşlardır, yaralanan sivil yurttaşlardır. Bakın bugün sokağa çıkma yasağı kaldırılmadan bir buçuk saat önce beni arayan bir yaşlı kadın evlerin tek tek basıldığını, insanların evlerinden kapıların önüne çıkartıldığını, kaburgalarının kırılıncaya kadar darp edildiğini, kanser içerisinde kapıların önlerine bırakıldığını söylediler. Tabii ki bütün bunları işte görmek, tespit etmek.
Siz gidecek misiniz bugün Silvan'a tekrar?
Olarak bizim görevimizdi. Tabii. O nedenle 4 gün boyunca hep Silvan'a girme mücadelemiz sürdü. İşte tam bu mücadeleyi sürdürürken bir akşam saat 7.30 sıralarında, 2 akşam önce özel harekat timleri onlarca zırhlı araçla ve yine bir otobüs polisle birlikte bulunduğumuz Silvan'a yaklaşık 2 kilometre kala alana geldiler. Orada aklınıza hayalinize gelemeyecek. Belki insan bir film çevirse, senaryosunu yazsa bu kadar detaylandıramayacağı bir şekilde bir saldırı yaptılar. Yaklaşık 150 kişilik grubu gecenin karanlığında ki elektrikler kesilmişti o alanda yanmıyordu. En büyük şansımız da zaten oydu. İnsanların ezici çoğunluğu tarlalara, araziye kaçtılar. Projektörlerle bu zırhlı araçlardan araziyi aydınlatmaya ve oradan insanları vurmaya çalıştılar.
Ateş mi edildi yani üzerine?
Yüzlerce mermiyle, yarım çuvala yakın.
İnsanların üstüne mi yoksa havaya mı?
Önce havaya sıktılar tabii ki. Hı-hı. Daha sonra araziye kaçan insanların arkasından sıktılar. Öyle yani bir vahşet durumu
var. Size karşı da herhalde bir hakaret durumu olmuş değil
tabii,
mi?
Tabii hayır. Yani zaten biz o can havliyle bir yere sığınmak zorunda kaldık. Sığındığımız yerde de özel harekat timleri bize görmesinler diye 3 arkadaşlık neredeyse 15 dakika boyunca nefes almadan orada durmak durumunda kaldık. Ne sesimizi çıkartabildik ne de hareket edebildik. Çünkü karanlık bir yerdi. Olarak sesimiz çıksa ya da bir hareket etsek zaten otomatikman saldırı bize doğru olacaktı. Zaten yapmak istedikleri şey şu. Bir yere gittiğinde en fazla temsilci olan kişilere saldırıyorlar ki halka şu mesajı veriyorlar. Bakın biz sizin seçilmiş milyonlarca oyla seçilmiş temsilcilerine böyle yapıyoruz. Sizin temsilcilerinize böyle yaparsak size neler yaparız. O nedenle siz bu mücadeleden vazgeçin. Siz gelin köleliği kabul edin. Siz gelin kimliksizliği kabul edin. Siz gelin dininizi peki inkar edin demek istiyorlar. Yani yapmak istenilen şey bu.
Peki. Çok geçmiş olsun.
Tabii ki biz bunu meclise taşıdık. Orada bize saldırıya gelen özel harekat timleri gerçekten çıldırmış gibilerdi. Psikolojileri alt üst olmuştu. Cinnet geçirmişti. Ruh hali vardı. Bu tip insanların devlet de toplumsal olaylarda müdahale amacıyla kullanılması, değerlendirilmesi AKP'nin yapacağı en büyük yanlıştır. Bir gün hepimiz göreceğiz. 100 insanı bile bunlar toplu olarak bu ruh haliyle katledebilirler.
Allah
İşte
korusun.
O zaman AKP'nin en fazla korktuğu başına gelecek.
Allah korusun.
150 insan çok katledildiğinde işte bu ülke o zaman bölünecek.
Allah korusun.
Şimdi bizler varız. Bu ülkenin yani birliği bütünlüğü içerisinde ortak vatanda birlikte yaşamanın siyasetini yürütüyoruz. En büyük bu ülkenin bölünmemesinin garantisi de biziz. Ama böyle olursa, böyle devam ederse inanın bu ülkede
sonuçlar tehlikeliyorsunuz. Peki çok geçmiş
çok
olsun.
Tehlikeli.
Çok geçmiş biz olsun. Teşekkür çok
ederiz.
Teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Teşekkürler aradınız. Sağ olun.
Silvan'da sokağa çıkma yasağı vardı. Dördüncü günü dolarken kaldırıldı. Nusaybin'de de benzer bir uygulama var ve o da dördüncü gününe girdi. Nusaybin'le de ilgilenen HDP'li milletvekili Mithat Sancar şu anda telefon attığımızda. Ondan da bir bilgi alalım. Nusaybin'de durum nedir? Orada sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı Mithat Bey?
Burada sokağa çıkma yasağı devam ediyor maalesef. Yani bir kaldırılacağına dair işaret de almış değiliz. Şu anda bizler milletvekilleri, seçilmişler, belediye başkanları, meclis üyeleri Nusaybin'in girişinde barikata takılmış durumdayız, bekletiliyoruz. Nusaybin'e girip durumu görmek talebimiz vardı. Orada neler yaşandığını az çok biliyoruz. Hem önceki örneklerden biliyoruz hem de içeriden gelen bilgilerden biliyoruz.
Ne geliyor bilgi Mithat Bey? Nusaybin'den ne bilgi geliyor?
Şu durumu hani çok net ortaya koymak lazım. Sıkı yönetim hukuku veya olağanüstü hal hukuku bunlar ilan edilmeden fiilen uygulanıyor. Yani aslında şu an Türkiye'de bu bölgede, bu illerde, ilçelerde hukuk ve anayasa askıya alınmış durumda. Fiili bir olağanüstü hal var ve hukuk devre dışı bırakılmış keyfilik hüküm sürüyor. Güvenlik operasyonları adı altında hatta daha da bazen ileri giderek halkın güvenliğini sağlama bahanesiyle 100-150 bin kişinin yaşadığı şehirler rehin tutuluyor. Günlerce sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Kimsenin orada ne olduğunu görmesine izin verilmiyor. Sivil ölümleri konusunda bugüne kadar ortaya çıkan tablo zaten yeterince vahim, yeterince korkunç. Bu konularda herhangi bir soruşturma açıldığına dair, açılacağına dair, durumun aydınlatılacağına dair hiçbir irade, hiçbir beyan görmüyoruz. Yani bir bakıma hükümet burada hukuku devre dışı bırakarak güvenlik kuvvetlerine açık çek vermiş görünüyor. Vursalar öldürseler, kimi vururlarsa vursunlar, öldürürlerse öldürsünler. Hangi evi yıkarlarsa yıksınlar, sizden hesap sorulmayacak gibi bir mantıkla yönetiyor buraları. Şimdi gerçekten hani akıl almaz bir durum gibi değerlendirilmesi gerekiyor bunun. Türkiye'nin bir bölgesinde hiçbir şekilde hukuk işlemiyor. Bambaşka bir statü yaratılmış. Açık söyleyelim, ülke bu açıdan bölünmüş durumda. Yani hükümet bugünkü uygulamalarla bu ülkeyi fiilen bölmüş durumda. Burada halkın rehin tutulması, şehir kişilerin rehin tutulması bir insanlık suçudur, açık söyleyelim. Eli silahlı insanlar var mıdır yok mudur bilemem. Varsa, yani girsek görsek belki anlarız. Varsa bile 5, 10, 20, 30 kaç kişi olursa olsun bunlarla herhangi bir başka yöntemle baş etmeyi denemeli. Hukuk devleti kuralları çerçevesinde kalmalı. Ama orada elinde silah bulunduran gençler var diye Cizre'yi 10 gün, 9-10 gün, Silvan'ı günlerce, müsaibini 5 gündür rehin tutmaya hakkı yoktur. Böyle bir yetkisi yoktur. Hukuk böyle bir imkan vermez. Vicdan ve kurallar da buna imkan vermez.
Mithat Hocam, tabii ki siz zaten uzmanlık alanınız hukuk ve anayasa, evet, o çerçevede de bakıyorsunuz meseleye. Bu meselede çok konuşulmuştu. Acaba sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir mi böyle bir anayasa çerçevesinde diye. Ama diğer taraftan da şu mesele de konuşuluyor. Yani PKK'nın bu çatışmayı biraz şehirlere yayması da eleştiriliyor. Sonuçta şehirlerde bu çatışma olduğu zaman oradaki sivil halkın zarar görme ihtimali de artıyor diye. Siz nasıl bakarsınız bu tartışmaya?
Şunu açık belirtelim. PKK'nın şehir örgütlenmesi yeni bir şey değil. Bu çatışmanın bu hale dönüşmesine yol açan asıl gelişme çözüm sürecinin devre dışı bırakılmasıdır. Yani masanın devrilmesidir.
Evet.
Bütün bu sorunlar, şehirlerdeki yapılanmalar, muhtemel şehirde silahlı grupların ortaya çıkması, bütün bunlar çözüm sürecinde ele alınıyordu zaten. Biliyorsunuz demokratik güvenlik diye bir kavram ortaya atılmıştı. Kürt tarafı bunu ortaya atmıştı. HDP olarak da biz bunu savunuyoruz. Demokratik güvenlik şudur. Barışı demokratik kurallar çerçevesinde sürdürürseniz, barış sürecini, barışma çabasını, şehirlerde de güvenliği böyle asayişe çevirmeden, asayiş mantığına mahcup olmadan, asker, polis işte yığınmadan sağlamanın yollarını bulursunuz. Eğer barışı sağlayabilirseniz bunun elbette şehirlerdeki duruma da yansıması olacaktır. Bunun elbette başka yerlere de yansıması olacaktır. Şimdi siz eğer bunu devre dışı bırakırsanız, yani bu diyaloğu, müzakereyi, barışı görüşmelerle sağlama, çözümü görüşmelerle sağlama yetkisi dışarıda bırakırsanız her zaman silahlı güçleri devreye sokmak için bir gerekçe yaratabilirsiniz. Güvenlik kuvvetlerini devreye sokmak için bir gerekçe yaratabilirsiniz. Bunu çözmenin yolu şehirleri rehin almak değildir. Bunu çözmenin yolu günlerce sokağa çıkma yasağı ilan etmek, rastgele ateş açmak, işte hoparlörlerden insanları tahrik eden marşlar çalmak değildir. Burada yapılan bir güvenlik operasyonu değil. Bunu açık görmek lazım. Burada yapılan bir siyasi operasyon. %90'lar civarında oy vermiş bu ilçeler. %90 üstünde oy vermiş bu ilçeler HDP'ye. Ve AKP'nin, Cumhurbaşkanı'nın seçim sonuçlarını nasıl büyük bir öfkeyle karşıladıklarını biliyoruz. Ayrıca buralarda hani HDP'ye yönelik desteğin oy olarak yüksekliği bir yana, herkes biliyor ki PKK'nin buralarda oldum olası geniş bir tabanı var. Bunu yaratan da nedir? Bunu yaratan savaşın kendisidir. Bu taban çok büyük ölçüde bedeller ödemiş insanların oluşturduğu sitede meydana geliyor. Şimdi bunları yok sayarak, sosyolojiyi yok sayarak, siyaseti yok sayarak, toplumsal gelişmenin gerçeklerini yok sayarak, yaşadığımız tecrübeleri yok sayarak, elde silah bulunan birkaç genç var diye terörle mücadele adı altında böyle hukuksuzluklar, böyle gerilimler ve yeni öfkeler yaratmak ülkeye çok büyük bir zarar veriyor. Biz bunları anlatmayız.
Evet, önümüzdeki günler için karamsar bir hava yaratıyor en azından.
Gelecek için, önümüzdeki günler için değil, daha uzun gelecek için.
Evet.
Ama biz buradayız. Biz barış için buradayız. Biz diyalog için buradayız. Bizim burada bulunma amacımız yine demokratik güvenlik kavramı dahil çözüm ve barış tatlısı olacak her konuda tatlısı.
Şimdi
HDP olarak bizim temel hareket
alanınızı.
Bilgimiz budur gerçekten.
Evet. Şimdi oraya girişiniz engelleniyor. Bekliyorsunuz. Temas ediyor musunuz kaymakamla veya orada
kaymakamla tabii ki ediyoruz. Evet. Ama kaymakamın ancak işte içeride belli sorunlar olduğunda giderilmesine yardım oluyor. Vali ile temaslardan sonuç almak mümkün oluyor. Vali verilen emirleri uyguluyorum diyor ama bence 90'ların devletçi zihniyetini çok daha ileri götürmüş bir mantıkla hareket ediyor. Kendisine de söyledim. Telefonlara istediği zaman çıkıyor, istediği zaman çıkmıyor. Mesela ben bugün Avrupa'dan bir heyet gelmişti. Almanya, Avusturya ve Hollanda'dan milletvekilleri, sendikacılar, sivil toplum örgütü temsilcileri, 16 kişilik bir heyet vardı. Nusaybin'e 14 kilometre kadar yollarını kesip Nusaybin girişine gelmelerini engellediler. Yani bunu neye dayanarak yapıyorsunuz?
Biz bunu 90'larda da gördük, evet. Pek
ben gittim, şimdi bakın, ben gittim onları barikatlı orada karşılamaya. Kendileriyle görüştüm. Onlar dönüp başka yoldan gelmeyi kararlaştırdılar. Ben geldiğim yoldan Nusaybin'in girişine dönmek istedim. İzin vermediler. Yani bir milletvekili biraz önce geldiği yolu, hiçbir çatışma yok, trafik yok. Zaten burası güvenlik bölgesi. İzin verilmiyor milletvekilinin geçişine. Ben barikatı yardım ve yürüyerek geçmek istedim. Yürüdüm. Birkaç kilometre yürüdüm. Arabamı izin verdiler. Siz milli irade diyorsunuz, hukuk diyorsunuz. Nerede bunlar? Hangi milli irade? Bana bu şehir, benim de içinde olduğum arkadaşlara %90 civarında oy vermiş. Bunlar bizim sorumluluğunu da taşıdığımız insanlarımız ve bir vali böyle bir emir verip evet, bir vekili yolda şeyin ortasında ıssız bölgede bırakma sonucunu doğuracak bir uygulamaya girişebiliyor. Bu şekilde hakları, vicdanı, insafı bu şekilde bir bölgede askıya alırsanız bütün bölgeyi yaralarsınız. Ülkenin geleceğini yaralarsın.
Peki.
Bunu özellikle vurgulamak isterim.
Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Rica ediyorum.
Pek parlak değil bölgeden gelen haberler. HDP'li milletvekilleri de iyi haber vermiyorlar. Sanıyorum verebildiğimiz tek iyi haber Silvan'da sokağa çıkma yasağının kalkmış olması. Nusaybin'de devam ediyor. Ama bir şeyin altını çizeyim. CHP Silvan ilçe başkanının konuşması gerçekten çok önemliydi. 12 çocuğum var. Yıllardır CHP'nin genel başkan ilçe başkanlığını yapıyorum. Ama bu muameleden sonra eğer genç olsam dağa çıkardım dedi. Yani bu uygulamaların orada yarattığı psikolojik sonucu çok net bir biçimde ortaya koydu.
Bağdat dedi ki biz siviliz, kimse ateş etmesin.
Silahlı kuvvetler arkadan bırakmaz, silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz.
Herkes konuşuyor.
Hazır yeni seçim olmuşken niye bu kanlı günleri yaşıyoruz?
Bu tam bir çıldırmışlık hali.
Niye dedim? Çünkü bizim üzerimize ateş açmadılar dedi. Orada ben yine ağlamaya başladım.
Her şey konuşuluyor.
Mustafa Kamalak, telefon attığımızda besticiyle konuşalım. Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
RSFM'desiniz, ben Yavuz Ohan ve bir de bunu dinle programı devam ediyor. Öncelikle Doğu ve Güneydoğu'da ne oluyor? Sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgelerde insanlar hangi halde? Bunları aktarmaya çalıştık. Canlı bağlantılarla yaptık. Şimdi geçiyoruz başka bir krize. İsmi Suriye. Suriye'de Rusya ile başlayan yeni dönemde ne oluyor? Rus uçaklarıyla Türk uçakları sabah saatlerinde karşı karşıya geldiler ve Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. O açıklamada diyor ki 10 adet F-16 ile Türkiye-Suriye hudut hattı boyunca devriye uçuşu icra edilmiştir. Bu görev sırasında 2 adet F-16 uçağımız milliyeti tespit edilemeyen MiG-29 uçağı tarafından toplam 5 dakika 40 saniye süreyle radar kilidini muhafaza etmek suretiyle taciz edilmiştir diyor. Bu açıklama gerçekten yürekleri ağza getirdi. Sonra o kimliği tespit edemeyen uçakların Rusya'ya ait olduğu anlaşıldı. Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Büyükelçiyi çağırdı. Dışişleri Bakanı Rusya Dışişleri Bakanı ile konuştu. Başbakan açıklama yaptı. Sehven olmuş dedi. Tekrarlanmayacak dedi. Ve biz de bu meseleyi ikinci önemli başlığımız olarak sizin gündeminize taşıdık. Şimdi Genelkurmay'ın yaptığı bu açıklama teknik olarak ne ifade ediyor? Önce onu bir öğrenelim. Emekli Hava Orgeneral Erdoğan Karakuş'la konuşacağız. Komutanım hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.
Ne dersiniz? Ben bir anlamaya çalıştım bunu. 5 dakika 40 saniye süreyle radar kilidini muhafaza etmek suretiyle taciz edilmiştir diyor F-16'lar. Rus uçakları tarafından. Evet. Bu ne manaya geliyor bir kere?
Sizin bu şu manaya jargondan geliyor. 5 dakikanın üzerinde bir süre için radar kilidini bir bizim uçağın üzerinde devam ettirmiş manasında.
Yani her an vurabilir vaziyette mi tutmuş anlamını taşıyor.
Şimdi tabii radarın kilitli ikazı füze hazırlık seviyesi gösterir. Yani füzeyi bütona bastığı takdirde, düğmeye bastığı takdirde, tetiğe bastığı takdirde füzesini atabilecek konumda bir noktada olduğunu gösterir. Tabii bu ortam fevkalade tehlikeli bir ortamdır.
İşte ben de onu soracaktım. Ne kadar ciddi bir olayla karşı karşıyayız?
İşte fevkalade ciddi bir ortam. Çünkü herhangi bir şekilde bakın, bizim F-16 uçakları da o uçağı muhakkak ki görüyordu ve onlara da bizimkiler kilitleyebilirdi. O da tehlike, o uçak da tehlike noktasında bulunabilirdi. Ama bizimkiler demek ki bunu yapmamış, normal olarak yapılmaması gerekir. Bu tehlikeli ortamı yaratmamak gerekir iki ülke arasında. Nedeni de gayet basit. Çünkü dediğim gibi başlangıçta tabii milliyeti de tespit edilememiş. Dolayısıyla ya Suriye uçağı olacak yahut da muhtemelen...
Ama angajman kuralları yok mu? Olacak.
Angajman kuralları var. Uyulmamış görülen o.
Yani zaten, orada Türk uçağının kilitlememesi yani bir talimat değil midir bu angajman kuralları? Kardeşim şuraya şu uçak geldiği zaman şu kadar açtığında sen bunu indireceksin değil midir bu angajman kuralları?
Ama bu sınırı aşmış değil bakın.
Hava sahasını mı ihlal etmiş diyelim?
Hayır, hava sahasını ihlal etmiş de değil. Yani burada sadece kilitleme var. Yani şimdi yanlış anlaşılmasın.
Evet, doğru anlayalım diye soruyorum aydınlığı.
Evet, ben de şunu söylemek istiyorum. Ne sınırı geçmiş uçak, yani MiG-29 mu MiG-31 mi hangisiyse MiG-29 deniyor.
Evet.
Ne sınırı geçmiş, ne bizim hava sahasını ihlal etmiş, Suriye hava sahasının içerisinde radarının menzili miktarındaki bir miktarda bizim uçaklara kilitleme yapmış. Bu taciz manasına gelir. Tabii atılan füzenin %100 vurması diye bir şey söz konusu olamaz. Bizim çünkü elektronik karıştırma imkanımız var. F-16 uçaklarımızda ve F-4 uçaklarımızda. Aynı zamanda diğer bu atılan füzenin de isabet etmemesi için yapılmış sistemlerimiz var. Atılan diğer mühimmat şeklinde atılan ve onun radar gücümlü olan füzenin onlara çarpıp uçağı düşürmemesi için. Şimdi tabii buradaki olay sınır ihlali değil. Buradaki olay hava sahası ihlali değil. Sadece ve sadece angajman kurallarında tabiatıyla tehlikeli bir ortam yaratma ortamı durumu. Burada onu da yapmamaları gerekir. Çünkü siz de yapabilirsiniz. Evet. O zaman siz de kilitlersiniz. Sizin füze menziliniz bilindiği kadarıyla F-16'ların füze menzili daha uzundur. Muhtemelen o uçak düşer. Bizim uçağa bir şey olmayabilir.
Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Teknik olarak
sağ olun,
gerçekten bizi aydınlattınız. Evet olun. Devam edeceğiz. Yok. Çünkü bunun bir siyasi sonucu da olacak. Teknik olarak aldık. Füze kilitlendi. Bu bir hava sahası ihlali anlamına gelmez. Bir sınır ihlali anlamına gelmez. Bir taciz anlamına gelir. Fevkalade önemlidir ama diğer iki hususla karıştırılmaması gerekli dedi bize emekli Hava Orgeneral Erdoğan Karakuş. Peki bu çok önemli işin tabii bir siyasi sonucu var. O siyasi sonucu ne? Bir kere Türkiye Rusya ile beraber çalışmaya devam ediyor. Rusya komşusu oldu Türkiye'nin ve Rusya ile beraber yaşamaya devam ediyor. Doğru ifade bu. Onun yanında Türkiye bir NATO ülkesi ve NATO ülkesi olduğu için de NATO'dan da tepki var bu meseleye. Aynı zamanda NATO'nun lokomotif gücü Amerika, Amerika'dan da bir tepki var. Ama isterseniz bu tepkilere geçmeden önce bir başbakana kulak verelim. Başbakan bugün bu krizle ilgili konuştu. Dışişlerinin ciddi bir diplomasi trafiği vardı. Hem o trafiği anlattı hem de Türkiye'nin tavrını, tarzını, tepkisini.
Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları, hava sahası tam anlamıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denetiminde, kontrolünde ve kudretinin elindedir. Kim olursa olsun hava sahamızı ihlal ettiğinde angajman kurallarımız bellidir. İlgili güvenlik birimleriyle görüştüm. Biraz önce Genelkurmay Başkanımızla tekrar görüştüm. Dışişleri Bakanımıza, Brüksel'de Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte ona gerekli talimatları ilettik. Süratli bir diplomatik temas trafiği başladı. Rusya'nın fiilen Suriye müdahalesi söz konusu oldu. Şimdiye kadar hep yabancı müdahalesi olmasın diye görüş beyan edip Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını bloke eden Rusya'nın bu sefer Suriye'de fiilen devreye girmesi hem bir çelişki hem de gerçekten krizi eskale eden, tırmandıran bir durum ortaya çıktı. Dün yaşanan sınırlı gerginlik gibi 3 Ekim'de de söz konusu oldu. Rusya'ya gerekli diplomatik girişimlerde bulunduk. Bu sabah bize Rusya tarafından da intikal eden bir girede bunun sehven olan bir şey olduğunu, Türkiye'nin sınırlarına saygılı olduklarını ve tekerrür etmeyeceğini ifade ettirir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları aynı zamanda NATO İttifakı'nın sınırları. Dolayısıyla hem ikili bağlamda Ruslarla bu konuyu görüştük, hem de bugün saat 4 civarında Brüksel saatiyle NATO Konseyi toplanacak. Türkiye'nin sınır ihlali dışında da Rus uçaklarının Suriye içinde masum sivil halkın toplandığı yerleri, ılımlı muhalefeti bombaladığına dair çok güçlü iddialar var ve bunlar ispat edilmiş durumda. Şimdi herkesin, özellikle de Türkiye'nin dostluğuna ön verdiği Rusya'nın bu gerilimi daha fazla tırmandırmaması için gerekeni yapması lazım. Suriye Rusya'nın komşusu değil ama Türkiye'nin komşusu.
Evet, Davutoğlu diyor ki Türkiye'nin komşusu Suriye ama Rusya'nın değil. Tabii Rusya aynı zamanda Amerika'nın da komşusu değil, Fransa'nın da değil, İngiltere'nin de değil ama ülkeler uzun bir süredir Rusya üzerinde, affedersiniz Suriye üzerinde hem uçuşlar yapıyorlar hem IŞİD'le mücadele kapsamında bombardımanlara katılıyorlar. Bora Bayraktar telefon attığımızda sanırım onunla da bir aksilik olmazsa görüşeceğiz. Bora, beni duyabiliyor musun?
Evet, duyuyorum.
Güzel, bağlantıda sorun yok. O çok iyi oldu. Şimdi Rusya, Suriye ve Türkiye üçgeninde meseleyi konuşuyoruz. Olayları zaten sabahtan bu yana takip ediyorsun eminim. Evet. Ne diyorsun bu son olaya? Rusya bilerek mi yapmıştır ben buradayım demek için Türkiye'ye? Bir kere öncelikle bunu söylemek istedim.
Şimdi her şeyden şöyle bir teknik mesele var. Biliyorsunuz Rusya'nın kullandığı bu Latakya'daki üsler kuzey-güney ekseninde ve Türkiye sınırına çok yakın bir noktada. Dolayısıyla buradan kuzeye doğru kalkan uçak birkaç dakika içinde otomatikman kendisini Türk hava sahasının içerisinde buluyor. Yani burada bir o uçakların manevrasıyla ilgili olarak böyle bir sıkıntı var. İkincisi, evet, Rusya burada bir caydırıcılık tesis etmeye çalışıyor. Burada her ne kadar böyle bir teknik mesele olsa da kuşkusuz Rus pilotlarının ustalığı herhalde çok fazla tartışmaya gerek yok. Bu manevraları yapabilirler. Yani bu bir kaza olmanın ötesinde Türkiye'ye...
Radar kilitleme var zaten işin içinde. Tabii. Yani bilerek sadece, yapılmış bir işlemden bahsediyoruz. Değil mi?
Tabii sadece Türkiye değil, aynı zamanda burada bir hava sahası oluşturmak isteyen ya da DAEŞ'e karşı, IŞİD'e karşı operasyonlar düzenleme gerekçesiyle yerleşen Amerikan ve diğer müttefik uçaklara da bir uyarı. Zaten Suriye meselesi, sadece Suriye olarak düşünmemek gerekiyor. Rusya'nın son özellikle bir yılda hızını arttırdığı ve batıya karşı kuzeyden güneye ta Ukrayna'dan Yemen'e kadar, Aden Körfezi'ne kadar giden bir hatta, Baltıklara kadar uzanan bir noktada her alanda Batı'ya karşı meydan okuması ile ilgili.
Ben varım diyor. Yani Ukrayna'da bunu gördük. Şimdi Suriye'de bunu görüyoruz. Peki asıl mesele şu. Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri son derece iyi. Onu biliyoruz. Putin'le Erdoğan arasındaki ilişkiler de malum. Aynı zamanda evet, ekonomik ilişkilere baktığınız zaman devasa bir bütçe var ortada. Evet. Geldi Suriye'de, şimdi başka bir organizasyonun içinde Rusya. Bu ilişki devam ediyor ama Rusya'nın pozisyonu Türkiye'nin tam tersi. Ne olacak bu ikili ilişkileri nasıl etkiler sence?
Şimdi Türkiye ile Rusya ilişkileri arasında asimetrik bir denge var. Her ne kadar ilişkiler iyi görünse, ticaret hacmi yüksek görünse de bunlar Türkiye'nin aleyhine. Biz Rusya'dan enerji aldığımız için büyük ölçüde doğalgaz büyük bir yekün tutuyor. Bu ticaret hacmimizin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Bizim aleyhimize, yani Türkiye'nin aleyhine. Öte taraftan diğer konularda Suriye'de, Orta Doğu'nun diğer alanlarında Rusya ile rekabet halindeyiz ama bu dengede ne yazık ki durum Türkiye'nin lehine değil. Türkiye daha çok Rusya'nın attığı adımlara ayak uydurmak ve Rusya ile Batı arasında bir denge kurmak arasında gidip geliyor. Türkiye zaman zaman Rusya'yı Amerika'ya karşı bir koz olarak kullanıyor. Dolayısıyla burada Türkiye'nin Rusya'ya karşı çok fazla sert çıkacak, res çekecek bir durumu yok. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Moskova ziyaretinden sonra ilk defa 4 yıl sonra hesaplı bir geçiş süreci de olabilir deme noktasına gelmesi bu asimetriyi ortaya koyuyor. Dolayısıyla Rusya şu anda yani sadece Türkiye'ye değil bütün Batı'ya karşı bir denge, bir yeni bir ayarlama yapma durumunda. Türkiye de bundan nasibini alıyor. Türkiye açısından en önemli sıkıntı tabii bir tarafta Ege'de uçaklarımız Yunan savaş uçaklarıyla ip dalaşı yaparken şimdi buna bir de Güney cephesi eklenmiş oldu, Rusya cephesi eklenmiş oldu. Bu tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yoracaktır.
Peki, Bora Bayraktar çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
RSFM'desiniz. Yavuz Oğhan'dan bir de bunu dinle devam ediyor. Ben Yavuz Oğhan. Konumuz Suriye. Öncelikle Doğu ve Güneydoğu'daki meseleleri konuşmuştuk. Şimdi sırada Suriye var dedik. Bora Bayraktar'la konuştuk. Olayları bir özetledik. Ama tabii Suriye'yi de Rusya ile Türk uçaklarının karşılaşmaları sadece Türkiye'yi de ilgilendiren bir konu değil. Bölgede Amerika da var. Amerika'nın başını çektiği bir koalisyon. Orada IŞİD'le mücadele ediyor. Brookings Enstitüsü'nden Ömer Taşpınar'la bu Amerika'nın bakışını değerlendirecektik ama Ömer Bey beni duyamıyor herhalde. Şimdi arkadaşlarımız arıyorlar, bulacaklar. Buldukları zaman Ömer Taşpınar'la Amerika bağlamında Türkiye, Amerika, Suriye, Rusya. Amerika bu meseleye nasıl bakıyor? Rusya'nın oynadığı bu oyunda veya yapılan bilek güreşinde Amerika'nın tutumu ne olacak? Bundan sonraki süreçte dağıtılan kartlar tekrar toplanıp yeniden mi dağıtılıyor? Suriye bir bilek güreşine mi sahne oluyor? Bütün bunları Ömer Taşpınar'la konuşacağız eğer arkadaşlarımız ulaşabilirse. Suriye meselesinin üzerinde duruyoruz çünkü gerçekten çok kritik. Türkiye'nin en uzun sınırının olduğu ülke. 4 yıldır Esad rejimiyle mücadele eden ılımlı muhaliflere destek veren bir Türkiye var. Buna karşı İran ve Suriye hattında buna muhalefet eden bir duruş var. O duruşlarını hiç değiştirmediler. Son dönemde Suriye'de Esad yönetiminin daha da zayıflamaya başladığı biçiminde bir algı vardı. Gelen istihbarat raporları da bunu söylüyordu. Uluslararası gözlemcilerin açıklamaları da bu yöndeydi. Ve bunun üzerine Rusya'nın bölgeye müdahale ettiği ve Esad rejiminin arkasında durduğu biçiminde bir değerlendirme yapılıyor ağırlıklı olarak. Rusya tek başına değil, orada İran'da var, Irak'ta var. Bir organizasyon, üçlü bir organizasyon çerçevesinde IŞİD'le mücadele amacıyla orada bulunduğunu açıklıyor Rusya ama bu mücadeleyi ederken kalkan uçaklar bu sabah Türk uçaklarıyla burun buruna geldi deyim yerindeyse. İşte bu krizi konuşacağız. Bir kısacık ara verelim hemen birlikte oluyoruz.
Bağdık dedik ki biz siviliz, kimse ateş etmesin.
Silahlı kuvvetler arkada adam bırakmaz, silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz.
Herkes konuşuyor.
Hazır yeni seçim olmuşken niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz?
Bu tam bir çıldırmışlık hali.
Niye dedim? Çünkü bizim üzerimize ateş açmadılar dedi. Orada ben yine ağlamaya başladım.
Her şey konuşuluyor.
Mustafa Kamalak. Telefon attığımızda besticiyle konuşalım. Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Devam ediyoruz. RSFM'desiniz. Yavuz Ohan ben. Bir de bunu dinle programıyla birliktesiniz. Ömer Taşpınar'la görüşeceğiz demiştik. Brookings Enstitüsü'nden direktör Ömer Taşpınar şu anda telefon attığımızda. Neyi konuşacağız? Amerika'nın bu meselede duruşunu ve pozisyonunu. Hoş geldiniz Ömer Bey.
Hoş bulduk.
Türk uçaklarıyla Rus uçakları bu sabah burun buruna geldiler deyim yerindeyse. Bunun teknik olarak ne manaya geldiğini konuşmaya çalıştık uzmanlarla. Siyasi olarak Türkiye'nin duruşuna etkisi nedir ona baktık. Amerika ne yapıyor? O konuda bir bilgi verir misiniz bize? Çünkü bir açıklaması oldu. Bu bilmeden gerçekleşmiş bir olay değildir diye. Sehven gerçekleştiğine inanmıyoruz diye ki Türk yetkililer böyle açıklamışlardı. Onların bakışı nedir? Bundan sonraki tabii oyun planlarına ilişkin bir bilgi var mı? Bir tahmininiz var mı?
Amerika konuya makro açıdan bakıyor. Mikro açıdan Türkiye ile Rusya arasında herhangi bir çatışma olacağını düşünmüyor tabii ki. Fakat şu aşamada Amerika açısından sorun Rusya'nın aldığı risk ve Amerika'nın buna nasıl tepki vereceği. Ve bu konuda da çok ciddi bir tartışma şu anda yaşanmıyor. Çünkü Başkan Obama geçen hafta sonuçta Rusya'nın uzun dönemde bu yaptıklarından pişman olacağını, çünkü Rusya'nın Afganistan vari bir bataklığın içine girme durumu yaşayabileceğini ve kesinlikle stratejik açıdan bir hata olduğunu söyledi askeri çıkarma yapmasının Suriye'ye. Dolayısıyla bana göre Amerika bekle ve gör stratejisi izleyecek, kendi bildiğini yapmaya devam edecek, kendi müttefikleriyle DAEŞ'e karşı bir koalisyon yürütmeyi tercih edecek. Zaman içinde Rusya'nın bu askeri stratejisinin diplomatik sonuçları ne olur? Bu konuda kafa yoruyor bence Amerikan dışişleri. Yani masaya acaba Esad bir şekilde geri gelecek mi? Ve masaya geldiğinde Rusya'nın desteğine ve İran'ın desteğine daha açık bir şekilde sahip olduğu için şu aşamada daha güçlü olarak masaya gelen bir Esad'la karşı karşıya kalacağını düşünüyor. Dolayısıyla tekrar etmek gerekirse şu anda benim takip edebildiğim kadarıyla günlük tepkiler vermekten çok Amerika her gün ne olduğu, her saat ne olduğu, küçük çatışmalar konusunda daha uzun dönemde bir strateji belirlemeye çalışıyor.
Türk uçaklarıyla Rus uçakları karşı karşıya geldi ama tabii aynı risk Amerikan uçakları için de geçerli. Bir önlem alınmış durumda mıdır? Yani burada bir karşı karşıya gelmeye bir
tekrar ediyorum ben bu konularda küçük askeri mikro konularda bilgiye vakıf değilim. Dolayısıyla askeri açıdan şu aşamada ne yapılıyor, nasıl bir teknik izliyorlar? Deconflicting deniyor buna. Bir şekilde Rusya ile Amerikan uçaklarının aynı anda havada buluşmaması için mutlaka Pentagon'da Rus Dışişleri Rus Savunma Bakanlığı arasında bir diyalog vardır. Fakat bu konudaki bilgilere ben teknik olarak vakıf değilim.
Anladım. Makro olarak baktığınız zaman Amerika'nın burada bir girişimde, tekrar bir girişimde bulunmayacağını ve bekle gör stratejisi izleyeceğini söylediniz. Ukrayna'da birdir, Suriye'de ikinci bir durum söz konusu. Bu aynı zamanda dünya için yeniden çift kutuplu bir yapıya doğru gidiyor diye algılanıyor. Siz baktığınız zaman böyle bir yapı görüyor musunuz önümüzdeki dönemde?
Kesinlikle Rusya'nın güçlenen bir yapısı olduğu ortada. Ukrayna'da yaptıkları Amerika açısından Soğuk Savaş'ın geri gelişi olarak algılanıyor. Rusya ile ilişkilerinde Obama yönetimi iktidara geldiğinde bambaşka bir vizyon öngörüyordu. Tekrar başlamayı, reset düğmesine basmayı öngörüyordu. Fakat Arap Baharı sonrasında yaşanan gelişmeler ve özellikle Putin'in Libya konusunda kendisine bir emrivaki yapıldığını düşünmesi, dolayısıyla Libya sonrasında yaşanan hem Ukrayna'ya askeri çıkarma hem de Suriye konusunda bugün attığı adımlar bir bakıma Rusya'nın Amerika ile ortak bir vizyon çerçevesinde çalışmayacağını, kendi etki alanını, kendi bölgesel etki alanını koruyacağını gösteriyor. Buna bir Soğuk Savaş'ın geri dönüşü olarak konvansiyonel açıdan bakan çok Amerikalı yetkili var. Öte yandan Rusya'yı çok da fazla gözümüzde büyütmemeliyiz diyenler de var. Yani bu iki kutuplu bir dünyaya dönüş değil. Hala Çin çok daha önemli. Hala Doğu Asya'ya daha dikkatli bakmalıyız diyen stratejistler de var ki ben bunlara katılıyorum. Çünkü Rusya elinde nükleer silahlar olduğu için Amerika açısından önemli şu aşamada. Fakat ekonomik olarak baktığınızda ekonomisi son derece zayıflamış. Petrole bağlı. Herhangi bir şekilde uzun dönemde Amerika açısından Çin'in gösterdiği derecede ciddi zorluklar gösterecek bir ülke değil.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Ömer Taşpınar.
Ben teşekkür ederim. İlk günler.
Evet, bir de dünyadaki gelişmeleri bize Amerika'dan değerlendirdiği Brookings Enstitüsü'nden Ömer Taşpınar'la konuştuk. Çift kutuplu, soğuk savaşın geri geldiği bir dünyayı ben pek öngörmüyorum dedi. Amerika'dan baktığında böyle tabii, o makro bakma taraftarıydı. Amerika'nın önümüzdeki dönemde bekle ve gör politikası uygulayacağını söyledi. Mikro anlamdaysa biz bu sıkıntıyı, ateşi, yeni oyun planlarını en yakından yaşayacak ve etkilerini en yakından hissedecek olan bir bölgedeyiz, coğrafyadayız.
Twitter.com/bidebunudinle, Facebook.com/bidebunudinle. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle devam ediyor.
Devam ediyoruz. İçe dönelim tekrar. İçe dönerken partilere bir bakalım. Seçim yaklaştı biliyorsunuz. Pek seçim havası yok ama şu sıralar Ahmet Davutoğlu Samsun'da bir miting konuşması yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin genel başkanı sabah Antalya'daydı, öğlen saatlerinde Zonguldak'ta ve devam ediyor o da seçim çalışmalarına. Yavaş yavaş hızlanıyor liderler. Neden sonra? Seçim bildirgelerini açıkladıktan sonra. Hafta sonunda seçim bildirgeleri açıklandı 3 aşağı 5 yukarı. Daha doğrusu Perşembe'den Pazar'a 4 partide yaptı bu açıklamaları. Hafta sonunda AK Parti'nin seçim bildirgesi vardı. Beyannamesi açıklandı Ahmet Davutoğlu tarafından. Belki sürpriz kabul edilebilir çünkü daha önce çok eleştirdiği bir takım vaatlerini CHP'nin kendi seçim beyannamesine koymuş olarak gördük. Onlar neler? Taşeron meselesi, kamuda çalışan taşeronların kadroya alınması vaadi var. Asgari ücretle ilgili mesele var. Asgari ücreti çok eleştirmişti. Asgari ücret 1300 lira olacak dedi AK Parti. Emeklilere zam yapacağını söyledi. Bu da 7 Haziran öncesi CHP'nin vaadiydi. Bir de polislere zam meselesi. Yani ekonomik anlamda vatandaşa dokunan bir takım vaatlerle karşısına çıktı seçimlerden önce seçmenin. Mehmet Altan'la konuşalım istiyoruz bu meseleyi. Hoş geldin hocam.
Teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İyi yayınlar.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi bu mesele için beraber bir konuşalım istedim. Çünkü 7 Haziran'dan önce CHP ekonomik anlamda çok önemli vaatlerde bulunmuştu. Bu vaatlere karşılık da AK Parti'nin çok ciddi tepkileri vardı. Asgari ücret bunlardan birisi. Taşeron meselesi aynı şekilde. Emekliye bayramda ikramiye aynı şekilde. Şimdi görüyoruz ki AK Parti'de benzer bir vaadi ortaya koydu. Birinci soru, İktidardaki bir parti ekonomik bir vaadi ortaya koyarken, özellikle üzerinden 2-3 ay geçtikten sonra seçimlerin, ne anlamamız lazım? Kaynak konusunu AK Parti'ye de soralım mı? Ne dersiniz?
Yani şimdi bir kere bunların inandırıcılığı yok. Yani ben AKP'ye oy veriyor olsaydım, bu vaatler eğer mağdur, yaşamın mağdurlarından biriysem, yani bu vaatlerden nasiplenecek biriysem, oyumu vermezdim. Çünkü madem bu imkan var, neden yapmıyorsun diye bir demokratik öfke belirtirdim. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer HDP, MHP aynı şekilde ekonomik mağduriyetleri giderebilecek çok önemli vaatlerle gündeme gelmeselerdi 7 Haziran öncesi, AKP bunları yapmayacaktı. Muhalefetin bir şekilde vaatleri karşısında şimdi onların söylediği istikamette bir takım şeyler söylüyor. O zaman 12 yıldır iktidarda olan bir partinin bunları niye seçim vaadi olarak gündeme, üstelik de muhalefete, çok muhalefetin aynı şeyleri ortaya koyduğu sırada bunların yapılamaz, edilemez olduğu iddialarını seslendirdikten sonra aynı noktaya gelmiş olması samimiyetsizliğinin ve bile bile eğer bunları yapabilecek imkanlar var da yapmadıysa da mağdur olan büyük kesimlere zulmettiğinin ifadesi.
İfadesi. Ayrıca. Evet, buyurun devam edin, ondan sonra ben söyleyeyim.
Yani AK Parti'nin ben gerek parti programını, gerek tüzüğünü, gerek tüm seçim beyannameleri çok yakından izlemiş, izlemeye devam eden, dönem dönemde tekrar bunlara bakan biriyim. Bütün bu vaatlere baktığınız vakit bunların yerine getirilmeyen bir takım siyasal yalanlar olduğu ortaya çıkıyor. Örneğin 2007 yılında AK Parti bize Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin kısılacağını vaat etmişti.
ve parlamenter demokratik düzeye çekileceğini söylemişti. Aynı zamanda sadece bunlarla ilgili değil, aslında oturup ciddi bir gazetecilik yapılarak bundan evvelki beyannameler, vaatlerle gerçekleştirilenler arasındaki farka baksanız bunları da ciddiyetle ele almaya gerek görmezsiniz. Bir başka mesele de fikri takip bizde kayboldu.
Maalesef.
Hepimiz gittik.
Bu öz eleştiriyi yapalım. Doğru.
Demokratikleştirilecek diye referandumda anayasa değişikliklerine oy verdi. Hiç kimse gidip peşine düşmedi. Acaba AKP'nin o sıradaki vaatlerinden ve referandumda onaylanan anayasa değişimlerinden kaçı hayata geçti? Kaçının uyum yasası? Bir HSYK geçti. Onun için yani dün söylediğini bugün inkar eden, bugün söylediğinin yarın tersini söyleyen, bu anlamda pili enerjisi bitmiş, inandırıcılığı sıfırlanmış bir siyasal iktidarın bu vaatlerinin bir anlamı yok. Seçimi kaybetme aşamasında yani yeniden 7 Haziran'daki performansını bile yakalaması zor olan bir durumdayken kesenin ağzını açarak acaba tek başımıza iktidar olma gayretleridir ama inandırıcılığı sıfırdır.
Hocam,
ciddiyeti sıfırdır.
Küçücük bir beraber dinleyelim. Çünkü bu asgari ücret meselesi 7 Haziran'dan önce çok konuşulmuştu. Emekliye zam da, emekliye ikramiye meselesi de. O zaman Ahmet Davutoğlu'nun söylediği birkaç söz vardı. Bir hatırlamakta fayda var. Yani onun üzerine konuşmamız lazım. Davutoğlu 7 Haziran öncesi asgari ücret 1500 lira olacak dediğinde Cumhuriyet Halk Partisi. Bakın ona nasıl tepki göstermişti? Kimleri göreve çağırmıştı? Hadi söyleyin bakalım olur mu olmaz mı diye.
TÜSİAD'a da buradan çağrıda bulunuyorum. Her fırsatta hükümeti eleştirmek için açıklama yapıyor. O medya ve ona bağlantılı medya kuruluşları. Çeksinler bir istatistiksel hesap versinler. Asgari ücret 1500 lira olursa kaç iş yeri kapanır? Asgari ücret 5000 lira olursa açık iş yeri kalır mı? Bunun hesabını bir versinler. Çıksın söylesin. Perde gerisinden muhalefet partilerine destek vermek değil. Çıksınlar açıkça destek versinler. Desinler ki bir tane TÜSİAD çıksın ben Kılıçdaroğlu'nun görüşünü destekliyorum desin. Türkiye'de asgari ücret 1500 lira hatta 2000 lira. 2500 lira olsun desin. Hadi TÜSİAD çıksın. Karşımıza perde gerisinden çıkmasınlar açıkça çıksınlar. Konuşacaklarsa açıkça konuşsunlar.
Yani bu siyaset aslında böyle yapılmaz. Şimdi sadece bu değil. TÜSİAD'a çağrı yapmak şu bu falan buna çok ciddi tepkiler vardı. Şöyle bir açıklaması da vardı Davutoğlu'nun. Asgari ücreti biz belirlemiyoruz ki. O bir komisyon. Orada işçi var, işveren var. Onlar belirliyorlar. Sen nasıl böyle bir söz verirsin de demişti yine başbakan olarak. Bundan 3 ay sonra da kalkıp seçim beyannamesinde 1300 lira olacak demek herhalde biraz soru işareti yaratıyor değil mi hocam?
Yani bir taraftan rezalet ya. Yani üstelik onun profesör titri de var. Yani rezil olmak için bu kadar üstelik de fiili sadece konu mankeni bir başbakan. Yani Amerika'da mesela Dışişleri Bakanı, Amerikan Dışişleri Bakanı koridorda bile rastlamak istemedi. Şimdi insan bu duruma düşer mi? Yani bir ciddiyeti yok, tutarlılığı yok, aynı zamanda ağırlığı yok. Bir şekilde bugün söylediğin tersini söylüyor. Hani saydamlık yasası çıkartacaktı, şuydu buydu filan. Yani bir hazin bir durumda ortalarda dolanıyor.
Yani siyasette inandırıcılık.
Yani bir durum.
Evet, siyasette inandırıcılık
siyaset
dediğiniz şey.
Ama şimdi bu siyasetle ilgili bir şey değil. Bu kişilik zaafı. Hı hı. İnsan kendini yani siyaset demek, tutarsızlık, ahlaksızlık, yalan
demek
olmamak
değildir.
Gerek. Yani bu kendi kişisel zaaflarından kaynaklanan, işte kendi ayrıca şimdi biz ekonomik konumdaki vaatlerinin gayri ciddiliğini konuşuyoruz. Ama başkanlık 7 Haziran sonrası başkanlık tartışması gündemden düşmüştür dedi. Evet. Şimdi beyannamesine ne yazıyor? O beyannameleri o yazmıyor ki. Ya o partinin o başkanı değil ki. O başbakan değil ki. Zaten Türkiye'nin de sorunu bu. Onun için onun söylediği vaatler tabii ki habercilik olarak o makamdaymış gibi duruyor. Ama fiilen o makamda değil. Zaten Türkiye'nin bu anki en trajik sıkıntısı, en büyük sorunu ve anayasasının paramparça edilmesinin nedeni bu değil mi? Orada görüntüde bir partinin genel başkanı var, görüntüde bir başbakan var ama aslında bütün Türkiye biliyor ki
kararları
ne o partinin genel başkanı ne de başbakan. Böyle olduğunca da bir şekilde biz bunu yorumlamaya çalışıyoruz ama aslında bizim ciddiyetimize de uymayacak bir şey. olmayan bir şeyi yorumlamak. Yarın bir gün bir yerden bir azar işitir, bütün hepsini unutuveririz. Onun için yani habercilik açısından belki bir gerekliliği var. Ama ciddiyet açısından bunu yorumlamaya bir gereklilik olmadığını
şimdi
düşünüyorum.
Şimdi tabii az önce de söyledin hocam. Dedin ki fikri takip kalmadı maalesef. Çünkü Türkiye'de gazetelerin durumları belli, gazetecilerin durumları belli. Son dönemde de Ahmet Hakan'la ilgili meseleyi konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bu konuda da bir küçük yorumunu alacağım ama şöyle bir yani, şöyle bir durum var. Önce şu bilgiyi bir bizi dinleyenlere aktaralım. Ahmet Hakan'a saldıranlar ortaya çıkarıldı. 4 kişi. Uğur Adıyaman, Fuat Elmas, Kamuran Ergin, Ahmet Şengüler. Bunlar sonra ifade verdiler. 3 kişi daha eklendi. Soner A, Kemal G ve Nezih Ö diye böyle kod isimleriyle beraber zaten gazetelerde ve televizyonlarda da geçti. Sonra adliyeye çıkardılar. Örgütlü suç mudur değil midir diye bir kişi tutuklandı. Şimdi bir gazeteci, Türkiye'nin çok yakından tanıdığı bir gazeteci, muhalif kimliğiyle tanınıyor. O gazeteci 4 kişi tarafından dövülüyor, hastanelik ediliyor, ağzı burnu kırılıyor deyim yerindeyse, ki deyim de değil, gerçekten burnu ve kaburgaları kırılıyor. Sonrasında bugün o ifadelerden bir bölümü çıktı ortaya. Onlardan anlıyoruz ki bu 4 kişi öyle tesadüfen falan bir araya gelmemiş. Bunlardan birisi bu 3 kişiyi ayarlamış. O 3 kişiyi başka birisi azmettirmiş. Azmettiren kendisine talimatın nereden geldiğini söylüyor. Reis diye birinden bahsediyor. O reisin Sedat Peker olduğuna ilişkin bir takım iddialar var. Ve bu çerçevede baktığınızda toplam 7 kişi bu organizasyonun içinde indirilecek diyor, dövülecek diyor. 100 bin lira paradan bahsediliyor bu adamlara verilen. Ama o 7 kişinin dışında da insanlar var. Onlar gözaltına alınmıyorlar. O 7 kişiden de sadece bir kişi tutuklanıyor. Ondan sonra da burada fikri takipten bahsediyoruz. Edebilir miyiz sizce hocam?
Şimdi iki tane şey söylemek mümkün. Yani bizim devlet yekpare bir devlet değil ve devlet içinde kavga her zamankinden daha büyük. Birincisi şu, eğer Cumhurbaşkanını takip edip dövselerdi, eğer Başbakanı takip edip dövselerdi, eğer İçişleri Bakanı Ahmet Hakan'a yapılanın aynısı yapılsaydı, İstanbul Emniyet Müdürü'ne, valisine ya da bir şekilde onu serbest bırakan şahsa, acaba aynı karar mı çıkardı?
Böyle bir şey mümkün değil tabii.
Demek ki bir, Türkiye bir hukuk devleti olmaktan çok uzak. Yani o zaman bunları kim himaye ediyor, kim kolluyor? İkincisi, birincisi bu, bir rezalet ve skandal. Çünkü şunu da hatırlatmak lazım. Ben hayatımda ilk defa bir milletvekilinin bir gazete bastığını gördüm. Milli iradeyi tanımayacağına dair bağıra çağıra bir beyanda bulunduğunu gördüm.
Abdurrahim Boylukalı'ndan bahsediyoruz.
Aynı zamanda da ödüllendirilerek o partisinin bütün bu ihraç nedeni olacak ve mahkemede yargılanma nedeni olacak bir eylemin ve ifadenin karşılığında ödüllendirdiğini gördüm. Burada siyasal iktidar kanadı şiddet bize yarayacaksa eyvallah anlayışını zimmi olarak savunuyor. Zaten onlara ait kanallarda ve mecralarda da bu ifade ediliyor. Fakat bir de bir başka yorum daha yapmak isterim. O 7 kişiyi zapta geçiren nöbetçi savcı, bırakan sulh ceza, bunların hepsi kayda geçti. Ayrıca bunlar tabii ki bizim devlet gereğini yapmaz ama kaydını tutar. Zaten onların nasıl örgütlendiği, kim tarafından yönlendirildiği, bu Ergenekon mafya ve zor durumdaki siyasal zihniyet, bunların hepsinin bir arada faaliyet yürüttüğü, şiddetten medet umduğu, bilmem oy çalmadan medet umduğu iddiaları ayyuka çıkmış vaziyette. Ama Ahmet Hakan meselesindeki oluşum zaten biliniyordu fakat devletin kayıtlarına geçti. Şimdi bir taraftan, bir savcı tarafından aslında bunun nasıl pazarlandığını, ne olduğunu, arkasında kimler, o bilindiğimiz şey şimdi devlet zabıtlarında, mahkeme zabıtlarında. Ama bir taraftan da 17-25'ten sonra yok edilen bir sistemin bir unsuru tarafından bunlar himaye görmüş. Ama kayıtları da var. 1 Kasım'dan sonra bu siyasal iktidar paldır küldür gittiği vakit peşine gidilecek ve soruşturularak Türkiye'yi yeniden rehabilite edip hukuksal sağlığına kavuşturacak adımlardan biri de bu dosyanın gereğini yapmak olacaktır. Onun için ikili düşünmek lazım. Bir tarafında bir skandal var, bir tarafında da ne olduğu kayda geçirildi.
Kayda geçirmiş. Burada, devlet bir şeyi unutmaz diye bir cümle vardır. Türkiye'de yani devlet hiçbir şey
var. Devlet değildir. Ben evet. devleti ele geçirdim zannettiğin an aslında ele geçirdiğinin devlet olmadığını bir zaman sonra anlarsın. Çünkü ele geçtiği vakit devlet devlet olmaktan çıkar, çeteleşir. Türkiye'de devleti çeteleştirmek isteyen bir irade var. Fakat onun karşısında da şu anda pasif duran, bir şekilde devlet olduğunu unutmuş gözüken ama kayıtlarını tutan bir başka unsur da yürüyor. Yani satranç tek başına oynanmaz. Sen bir hamle yaptığın vakit bir başkası da görünür görünmez bir hamlenin peşindedir. Bunu da unutmamak lazım. Türkiye tehlikeli bir yerdir.
Teşekkür ediyoruz. Katıldınız ve yorumladınız bizi olaylara. Sağ olun hocam.
Kolay gelsin.
Evet, Mehmet Altan Türkiye tehlikeli bir yerdir dedi. O tehlikeli ülkede yargıda gerçekten çok enteresan gelişmeler oluyor. İşte Fenerbahçe davası. Başkanı yargılandı, cezaevinde tutuldu. Sonra serbest bırakıldı. Tekrar görülüyor dava ve savcı, yani daha önceki savcı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın cezalandırılmasını istemişti ve cezaevinde tutmuştu. Şimdi başka bir savcı aynı Aziz Yıldırım için suçsuzdur diyor. Esas hakkındaki mütalasını veriyor. 36 sanığın beraatini istedi savcı. Sanıyorum Ekim ayının 10-15 gün içinde değil mi arkadaşlar? Tekrar bir dava olacak. Onun tarihini unuttum. Cuma günü evet. 3 gün, 4 gün sonra Cuma günü dava olacak. O davada esas hakkındaki mütalada görüşülecek. Ve muhtemelen Fenerbahçe meselesi kapanmış olacak. Beraatle sonuçlanacak. Bir konu daha. Tomris İncer, ünlü sanatçı, hayatını kaybetti. Ona da buradan bir rahmet iletelim ve programımızı çok istek alan bir parçayla bitiriyoruz. Arkadaşlarımızın özel isteği bu. Oasis'ten Wonderwall. Görüşeceğiz tekrar yarın saat 5.30'da. Türkiye'de ne olduysa, dünyada ne olduysa yorumlarıyla beraber derinlemesini öğrenmek için burada olun 17.30'da RSFM'de. Hoşçakalın. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blind. Cause maybe
Yavuz Ohan'dan Bir De Bunu Dinle sona erdi.
Mustafa Kamalak, telefon attığımızda esniciyle konuşalım. Niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz? Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz.
Abdurrahman Kurt'la konuşalım istiyoruz. Abdurrahman Bey merhaba.
Telefon attığımızda da Pelin Batu var.
Emre, Hakan Şükür de telefon attığımızda. Esat Canan şu anda telefon attığımızda. Bir virgül koymanı rica edeceğim. Gürsel Tekin de hattımızda.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan.